Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün yine iki konuyla karşınızda olacağız inşallah. Bunların ilki hocamızın hafta sonunda Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı bir yazı çerçevesinde olacak ki o yazının başlığı İman ve küfür temelinde siyaset yapmaktı. Bu konuyu konuşacağız. İman ve küfür temelinde siyaset yapmak nedir? Bu konuyu konuşmuş olacağız ilk bölümde. İkinci bölümde de yine bir İslamofobi baş gösterdi hocam. İslamofobi var yine dünya gündeminde. Almanya merkezli gösteriler var. Bununla ilgili inşallah mülahazalarımız olacak. Hocam ben hemen sizin yazınızla başlamak istiyorum. Hafta sonunda Yeni Şafak gazetesinde İman ve Küfür Temelinde Siyaset Yapmak diye bir yazı kaleme aldınız. Ve o yazı şöyle başlıyordu. İslam toplumlarının ana akımını oluşturan ehli sünnet teolojisinde siyaset bir iman ve küfür meselesi değildir. Böyle bir önermeyle başladınız. Siyaset diyorsunuz bir içtihat alanıdır. Müslümanlar bu içtihat alanında yanılabilirler. Evet. Ancak bütün bunlar onların küfrüne dalalet etmez. İmana taalluk eden bir siyasal problem haline gelmesi, yani siyasetin,
evet,
ancak Müslümanlar dışındaki toplulukların hakimiyeti ve emperyalizmi durumunda söz konusu olabilir.
Evet.
Şimdi hocam, tabii bu konu etrafında birçok soru var,
evet,
aklımıza gelen. Size de ben yöneltmeye çalışacağım süremiz el verdiğince. İman ve küfür temelinde siyaset yapmak nedir?
Evet.
Bununla neyi kastediyorsunuz? Bununla başlayalım hocam.
Şimdi İslam toplumlarında hakikaten günümüzde çok daha ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkıyor bu. Siyaset yapan aktörler, siyaset yapan gruplar kendilerini imanla veya işte kendileri gibi aynı siyaseti benimsemeyenleri de küfürle tanımlamaları tutumudur bu. Yani iktidar, sultan, hükümdar ya da işte devlet, bunlar etrafında siyasi tartışmalar var. Hakimiyet konusunda siyasi tartışmalar var. Bu siyasi tartışmalarda çeşitli gruplaşmalar oluyor. Çeşitli mezhepler, tartışmalar İslam dünyasında ilk defa burada ortaya çıkıyor. Ve işte haricilik örneğinde çok net bir biçimde karşımıza çıkar. Hariciler iman meselesini ve küfür meselesini siyasetle birleştirerek ele alıyorlar. Ve onlar daha çok kafir kim sorusunu soruyorlar hatta. Yani iman nedir? İman etmenin rükümleri nedir? İlkeleri nedir? İmanlı bir insan nasıl yaşar? Nasıl hayatını ortaya koyar? Nelere dikkat eder? Bundan çok kafir kimdir ve kafirlerle karşı mücadele etmek üzere bir siyasi tutum geliştiriyorlar. Yani çok,
evet,
daha somutlaştırırsak, Hazreti Ali ve Hazreti Ali ile Muaviye arasında süren siyasi mücadelede hakem seçiliyor sonuçta ve hakem olayıyla birlikte işte Hazreti Ali çekiliyor orada ve bu hariciler tarafından tepkiyle karşılanıyor ve bunu iki tarafı da küfürle itham etmeye başlıyorlar. Hazreti Ali'ye de bu küfür olanı tercih ettiği için kafirlikle suçluyorlar. Ve bu tutumlarını artık daha sonraki dönemlerde sistemli hale getiriyorlar. Hatta o kadar içinden çıkılmaz hale getiriyorlar ki, yani Müslüman sadece bizim gibi İslam'a inananlardır. Bizim gibi İslam'a inanmayanlar, bizim gibi hakimiyet Allah'ındır meselesine bakmayanlar, ki hakimiyet Allah'ındır meselesi siyasi bir mesele olarak ele alınıyor hakem olayıyla beraber, böyle düşünmeyenler kafirlerdir diyor. Ve dolayısıyla şöyle bir örnek veriliyor. Haricilerden birisi bir pazara giriyor. Kimsin diye soruyor. Müslümanım dediği zaman kılıcıyla boynunu vuruyor.
Evet.
Çünkü ona göre ancak Müslüman olan kendilerine katılanlardır. evet, ehli kitap olanlara karışmama gibi bir tutuma yöneliyorlar. Dolayısıyla burada siyaset bir iman meselesi, bir akide meselesi olarak değerlendiriliyor. İman ve küfür çizgileriyle beraber bu meseleye bakılıyor. Bu çağdaş döneme de geliyor. İşte çağdaş dönemde Vehhabilikte bunu aynı şekilde Haricilikteki gibi görüyoruz. Vehhabiler de benzer bir biçimde kendileri gibi İbn-i Suud siyasetini benimseyenler, ilk dönemler için konuşuyorum tabii bunu.
Yani bu şey hocam, yüzyılın başı diyelim, evet, isterseniz bunu.
Yani 18. geçtiğimiz yüzyılın, yüzyıl, evet, ondan sonra 19. yüzyıl devam ediyor bu. O dönemlerde de aynı tutumu görüyoruz. Yani yine kendilerine katılanlar Müslüman, kendi siyasi görüşlerini benimseyerek kendilerine katılanlar Müslüman, iman ehli, katılmayanlar küfür.
Yani bir de şey var, arada bir de müşrikler var.
Müşrikler var tabii.
Asıl mücadeleyi de onlarla yapıyorlar.
Evet.
Ki Türkleri de o kategorize içerisinde değerlendiriyorlardı.
Yani orada ehli şia, ehli sünnet, yani Vehhabilik inancını, siyasetini benimsemeyen herkesi böyle tanımlıyorlar, haricilerin yaptığı gibi. Dolayısıyla yine küfür ve iman meselesini siyaset üzerinden okuyorlar veya siyaseti iman ve küfür meselesi üzerinden okuyorlar.
Şöyle hocam, hemen burada şunu sormak istiyorum. Siz yazınızda da bir bölümde geçiyordu. Mesela İhvan Hareketi.
Evet.
Hasan el Seyyid Kutup, ondan sonra Hasan el Benna.
Evet.
Ondan sonra Said Havva. Yani ben, evet, o kitapların birçoğunda okudum. Yani orada da aslında hani normalde işte haricilikten ya da işte Vahabizm'den beslenmeyen hareketler bunlar. Daha saf, biraz daha geçtiğimiz yüzyılın siyasi şartları içerisinde de ortaya çıkmış hareketler. Orada da aynısını görüyoruz. Ben o zaman aklıma şöyle bir soru geliyor, onu sormak istiyorum size. Bu aynı zamanda bir motivasyon aracı, evet, olarak mı kullanılıyor acaba Müslüman topraklardaki siyasette? Yani hareketlendirmek için, daha da heyecanlandırmak için bir motivasyon aracı mıdır bu?
Şimdi
böyle çok biz hani itikadi açıdan da bakıyoruz da, bu kullanılan tabii bir şey mi bir manada?
Seyyid Kutupların, Mevdudilerin, Said Havaların, hı hı, bahsettiği hakimiyet Allah'ındır tezi de siyasi bir tez olarak yorumlanıyor.
Hı hı.
Halbuki hakimiyet Allah'ındır, gökte de yerde de, aynı zamanda ontolojik bağlamda da Allah'ın kudreti her şeydedir. Her şeye hükmeder Allah. Sadece siyasi alana çekilerek orada tanımlanması ve iman ve küfür meselesinin siyasi bağlamda ele alınmasıyla aslında eş bir anlama sahip. Seyyid Kutuplarında bir öz eleştiri yapmak gerekiyor yani. Biz de yıllarca gençliğimizde Seyyid Kutubu okuduk.
Evet.
Yoldaki işaretlerle ders yaptık. Yani Fizlal Kur'an'ın baştan sona hepsini okuduk. Ama orada da aslında benzer bir siyasi tez var. Fakat bu siyasi tezin varoluşu bir yönüyle sadece Müslümanlara karşı, yani Müslüman farklı bir tarihi, yani farklı tarihi dönemle beraber ele almak gerekiyor. Farklı bir tarihi dönemde bu tezler ortaya çıkıyor. Seyyid Kutub'un ortaya koyduğu, Mevdudi'nin ortaya koyduğu bu tezler. Mevdudi'nin ortaya koyduğu dönemde Hindistan da İngiliz sömürgeciliği vardır ve dolayısıyla Şerri Şerif'in hakimiyeti yok. Aynı şey Mısır için de geçerli. Osmanlı Devleti işte parçalanmış, hilafet kaldırılmış, seküler ve milliyetçi siyasi yapılar egemen olmaya başlamışlar ve İslam'a ait olan birçok şeyi de dışlayıcı tutumlar geliştiriyorlar.
Evet.
Ve bunlara karşı Seyyid Kutup, Mevdudi, Said Havva o bahsettiğimiz siyasi tezlerini seferber ediyorlar. Ve bu siyasi tezleri iman ve küfür meselesi çerçevesine ele alıyorlar açıkçası. Onlar da, yani Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerdir, fasıklardır, zalimlerdir ayetlerini çok yoğun bir biçimde gündeme getiriyorlar. Ve mevcut egemen siyasi yapılar, işte şeriatı temel alarak hareket etmedikleri, seküler oldukları için meşru olmadıkları ve küfürle var oldukları biçimde yorumlara yöneliyorlar,
evet,
açıkçası. Burada bir tek belki onları meşru kılan dediğimiz gibi yani işte seküler, aşırı milliyetçi, İslami değerlere hoş bakmayan, onları dışlayan bir rejim varsa buna karşı bir, dediğin gibi bir motivasyon, buna karşı bir meydan okuma enstrümanı olarak geliştiriyorlar. Ama genel anlamda bizim bu söylemle de hakikaten bir şey yapmamız gerekiyor yani. Bununla bir hesaplaşmamız lazım.
Evet. Hocam yeri gelmişken hani onu da isterseniz bir soru çerçevesinde biraz daha hani genişle değerlendirebiliriz. Böyle yani bu tarz bir siyaset, iman ve küfür temelinde bir siyaseti meşru sayabilecek diyelim yani. İşte dediğiniz gibi milliyetçilik, işte sosyalizm, işte sekülerizm, laisizm temelinde bir şey de var bu coğrafyada. Bir anlayış da var.
Anlayış
yani
da
bakıyorsunuz
var.
İşte Mısır'da yaşananlar, Arap Baharı etrafında ülkelerde yaşananlar, sonradan siyasi angajmanlar, bu hareket sonrasında bile ortaya çıkan siyasi angajmanlar, Suriye'nin durumu, biraz da böyle bir meşruiyet kazandırmıyor mu bu hareketi?
Yani bu şeylerin tabii, bunlar belli cuntalara dayanan rejimler ama bu rejimler aynı zamanda mesela Mısır'da işte şeriata mugayir davranmama ilkesi benimsenmiş. Dolayısıyla şeriatı kimi yerlerde uygulama ve onunla bütünleşme tutumları var. Dolayısıyla bu yönlerini de dikkate almamız gerekiyor. Artı bu yönetimleri temsil eden insanlar Müslümanım diyen insanlar, Allah'a iman ettiğini söyleyen insanlar.
Evet.
Yani durum zor hakikaten. Yani burada doğrudan bunları küfürle itham etmek ve ona göre bir siyasi tavır geliştirmek çok kolay bir şey değil. Ama günümüzde özellikle daha net bir biçimde El-Kaide ve IŞİD bunu yapıyor. Yani El-Kaide de IŞİD de açıkça bu Vehhabilerin ve Haricilerin benimsediği siyaseti imanla ve küfürle tanımlama yöntemini kullanıyorlar ve devam ediyorlar.
Evet.
Hani diyeceğiz ki İbn-i Teymiye'nin işte fetvası var bu meyanda. İbn-i Teymiye'nin tavrı var. İbn-i Teymiye ehli sünnet çizgisinden birisi değil ama en azından İslam siyasi düşüncesine önemli bir isim. Ama İbn-i Teymiye'nin fetvası ve tavrı da Müslüman olmayan Moğollara karşıdır.
Evet, evet.
Yani o ayrıntıyı da bilmemiz gerekiyor tabii, tabii. Ve bu da önemli bir şey yani.
Doğru.
Gözden kaçırılmaması gereken bir şey.
Hocam zaten bu mücadele, bu siyaset tamamen gayrimüslimlere karşı veriliyor olsa bir nebze... Evet. Bir meşruiyeti var. Evet. Ama şu an karşılıklı siyasal rekabetlerde bulunurken de birbirlerinin siyasi varlıklarında yani Müslüman unsurlar ya bu coğrafyada bulunan Müslüman unsurlar ya da siyasal partiler ya da işte birazdan belki onu da soracağım. Hı-hı. Şimdi ülkemizde de bu manada böyle bir anlayış ortaya çıkmaya başladı yani. Evet. Müslümanların birbirlerini işte küfür noktasında artık yaftalamaya çalışmaları.
Evet.
Herhalde asıl sıkıntı Müslüman birliklerin, grupların, cemaatlerin, partilerin, hareketlerin birbirlerini küfürle damgalamaları değil mi hocam? Asıl
şimdi sorun
ileride de bu, problem olacak bu herhalde.
Kesinlikle. Şimdi siyaseti tamamıyla bir akide meselesi olarak anlamaya başladığımız zaman, İman ve küfür üzerinden yorumlamaya başladığımız zaman bu tutumu bizimle aynı siyaseti benimsemeyen Müslüman kardeşlerimize de yansıtmaya başlıyoruz. Mesela İhvan'dan bahsettik, Seyyid Kutup'tan bahsettik. Tekfir ve Hicre grubunu temsil edenler ayrılıyorlar. Diyorlar ki siz doğrudan bunu yöneltmiyorsunuz rejime. Onlar da biz fetvacı değil, biz şey değiliz diyor. Biz tebliğciyiz, biz yargıç değiliz diyorlar. Biz bunları yargı gözüyle yargılayamayız. Biz tebliğciyiz, onlara hatırlatırız, hatırlatmaya çalışırız. Veya işte Maksidi'nin ismini hep karıştırıyorum. Şu an hala yaşayan ve Ürdün'de yaşayan El-Kaide'nin de
evet.
En önemli teorisyenlerden evet. Birisi. Bu meseleyi çok yoğun bir biçimde işleyen birisi. Ve kitaplarını okuduğunuz zaman bunu açıkça görüyorsunuz. İşte Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. kimlerdir bu? Bunu o kadar genişletiyor ki, onlarla beraber çalışan, onlarla görüşen, onlara milletvekili olan, onlarla diyaloğa giren ve çok geniş bir şeye dönmeye başlıyor. Kafirlerin listesi, müşriklerin listesi genişlemeye başlıyor. Hatta işte Ürdün Meclisi'nde İslami mücadele eden, parti faaliyetlerine katılan, İslamcı olan vekillere dahi bu tutumla yaklaşıyorlar diyelim.
Hocam tamamen bu, ayıklansa da siyasetten bu anlayış, ben siyasi alanın da çok aşırı şekilde sekülerleşeceğini de düşünüyorum. Şimdi, yani şöyle bir
şu var, yani İslam biraz, dediğimiz şey evet. Sadece bir akide meselesi değil. Akide çok dikkat etmemiz gereken bir şey.
Evet.
Ama bununla beraber İslam'ın bir ahlak dünyası var. Değil mi? Bir fıkıh dünyası var.
Evet.
Dolayısıyla siyasetin diye işte bu ahlak ve fıkıh ya da hukuk yönü bence öne çıkıyor.
Yani belki
sekülerleşmesini orada engelleyebiliriz. Yani işte İslam'ın ahlaki değerlerine uygun davranması.
Şöyle bir şey de yok mu hocam? Yani
fıkıha uygun davranması.
Bugün siyasi aktörler birçok konuyu belirliyorlar. Yani bugün işte evet. 12 yıldır Türkiye'de kendilerini muhafazakar, dindar, demokrat nitelendiren bir siyasi parti iktidarda. Evet. Şimdi onların o siyasi argümanlarla da, siyasi enstrümanlarla da birçok dini sahada da açılımlar yapıldığını da görüyoruz. İşte eğitim sistemine bir takım din derslerinin konulması, Kur'an-ı Kerim seyir derslerinin konulması, işte başörtüsünün kamuda serbest evet. bırakılması, dini cemaatlere, tarikatlara az çok alan açılması. Ya bu da yine o siyasetle yapılan bir şey. Hani tamamen de yani iman ve küfür temelinde değil de, yani benim şöyle bir endişem var hocam. Yani iman ve küfür temeli tamam çok uç bir siyasal teoloji. Fakat hani böyle acaba dini söylem tamamen siyasetin dışına mı atılır diye bir endişem de yok değil.
Yani o Müslümanlar için bu sekülerleşmenin getirdiği büyük bir açmaz. Müslümanlar ticaret de yaparken, siyaset de yaparken, evlenirken de elbette kendi dininin ilkelerine göre hareket edecek.
Evet.
Allah ne diyorsa, peygamber ne buyuruyorsa ona bakarak hareket eder, hayatını tanzim eder, devletini de öyle yapar.
Evet.
Bu esastır Müslüman için. Ama iman ve küfür çok daha dar bir alandır. Yani Müslümanlar bugün birbirine bunun üzerine girmeye başlıyorlar. Siyaset niye içtihatla ilgili? Çünkü siyasetin değişkenlik yönü vardır. Akide meselesi öyle değişkenlik çok kabul eden bir şey değil.
Evet.
Siyasi alan içtihat alanıdır. Çünkü farklılıklara, farklı yorumlara izin verir. Ama akide meselesi için aynı şeyi söyleyemeyiz.
Tabii. Yani ya siyah ya beyaz.
Evet, ya siyah ya beyaz.
Gri alanları yoktur
şimdi
yani.
Şimdi siyasi görüşlerin farklı oluyor bir meseleyle, bir konuyla ilgili. Bu farklılıklardan dolayı karşıdaki insan sana katılmıyorsa ve seni akideden sapmış birisi olarak tanımlıyorsa, o sen artık onun düşmanı ve ötekisi haline geliyorsun. Bu çok ontolojik bir ötekidir ve burada anlaşmak, tevhid üzerinde olmak kolay bir şey değil. Çünkü siyaset çok daha dünyevi bir alan,
evet.
çok daha farklılıklara, farklı içtihatlara yer veren bir alan, çatışmanın bol olduğu ve yaygın olduğu bir alan. Orada insanların genel olarak tümüyle yani birleşmesi, tevhidleşmesi kolay bir şey değil.
Değil, evet. Yani. Bir de şey, Türkiye'deki yakın siyasi tarihe de baktığımız zaman hocam, bu tür mesela Refah Partisi'nin siyasetini hatırlıyorum ben 90'lı yıllarda. Evet. Şimdi rahmetli Necmettin Erbakan'ın ilk siyasi arenaya girişine bakıyorsunuz, işte ağır sanayi hamlelerinden bahsediliyor değil mi? Yani böyle
evet.
bir siyasi
adil şey, düzen ve ağır
sanayi. Adil düzen, yani ekonominin işte adaletli bir şekilde refahın dağıtılması, işte evet. ağır sanayi temelinin evet. kurulması, üretimin arttırılması. Ama 28 Şubat sürecinden sonra mesela bu yöndeki siyasi çizginin de bir şekilde yine iman küfür temelli evet. bir siyasi anlayışa kaydığını da görüyoruz. Bu da bir nevi aslında laik çevrelerin diyelim, yani seküler çevrelerin de kışkırtmasının da özellikle bizim Türkiye'deki iç siyasette bu konuda etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü AK Parti hükümetine kadar da hep işte rejim dert edinilirdi, evet. Yani her hafta biz işte rejim düştü, rejim tehlikede söylemleriyle karşı karşıya kalıyorduk. Mesela şu an bunu CHP çok dillendirmiyor.
Evet.
İşte toplumdaki bir takım aksaklıklar, ondan sonra yolsuzluklar ya da o hayatın başka alanları, siyasetin başka alanları tartışma konusu ediliyor. Bu manada da bir normalleşme de var değil
yani
mi hocam
siyasette?
Yani
tabii şey var, Kemalizm özellikle kendisine iman olarak laikliği seçmiş gibi.
Evet.
Yani orada kendi siyasetinin imanı olarak, akidesi olarak laikliği görmüş, kendince bir laiklik anlayışı. Ve bu laiklik anlayışıyla sürekli inançlı insanları, dindarları sınamaya, imtihan etmeye çalışıyor.
Tehdit ediyor.
Tehdit ediyor. Sen buna uymamışsın, dolayısıyla sen onların inancının dışına çıkmışsın
tabii,
ve
tabii.
cezalandırılmayı hak ediyorsun.
Hatta yani vatandaşlığı bile hak etmiyorsun.
Evet, vatandaşlığı hak etmiyorsun.
Hak etmiyorsun, evet.
Cezalandırılıyorsun, dışlanıyorsun, damgalanıyorsun. 28 Şubat'ta bunu çok açık bir biçimde
yani yaşadık. Bizim kendi iç siyasetimiz açısından bunun yani siyasete bu tür dini argümanların çokça dahil edilmesi ya da iman küfür temelinde tartışmaların ortaya çıkmasında ben biraz daha özellikle CHP çizgisindeki evet. siyasetin kışkırtmalarına da bağlı olduğunu düşünüyorum hocam.
Fakat şey de
öbür
var.
Öbür türlü çok karşılık da bulmuyor. Yani mesela insanlar diyor ki kardeşim işte ben sizin ekonominize bakarım diyor seçmen.
Evet.
İşte bana yaptığınız yola bakarım diyor. Maaşıma yaptığınız zamma bakarım diyor. Şehirciliğinize bakarım, belediyecilik evet. hizmetinize bakarım diyor. Ne zaman ki işte karşı aman rejim tehlikede, aman işte gericilik baş gösteriyor, aman şu oluyor dendiği zaman herkes burada gardını almaya başlıyor. Yani siyasetin normalleşmesi aslında biraz da o muhalif sesin bunları çok istismar etmemesine de bağlı olduğunu evet, düşünüyorum.
Doğru.
Hocam süremizi de biraz açtık ama önemli bir konu var. Ben yazınızdan da bir kesit okuyarak birkaç evet. dakikada da bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Diyorsunuz ki Türkiye'de son zamanlarda ki siyasal dil de aynen bu iman ve küfür temelinde ki siyasal dile yakınlaşmaya başladı. Bununla karşılaşmaya başladık diyorsunuz.
Evet.
Münafık, Yezid, yaşasın cehennem gibi birçok ifadeler aracılığıyla rakip siyasi alan bir küfür cephesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle yaşasın cehennem sloganının kafirler için yaşasın cehennem ayetinin yansıması olduğunu düşünürsek bu daha bariz bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Yine Kur'an'da adı geçen ve apaçık inkarlarıyla yani küfürleriyle evet. peygamberlere ve Müslümanlara zulmeden siyasal otoriteler olarak sembolleşen Nemrut ve Firavun allandırmaları yapılmaktadır
evet.
diyorsunuz.
Evet.
Bu gerçekten bizdeki bu iç siyasette de yani ciddi kırılmalara sebep olacak bir şey mi hocam bu?
Yani bu
ben şöyle hocam bu dilin kullanılmasını biraz normal görüyorum. Hı. Özellikle hani bu son cemaatle hükümet tartışmasında. Hı. Çünkü iki taraf da dini literatüre hakim. Yani
evet.
söylem olarak
evet.
hakim.
Evet.
Hani birbirlerini nereden vuracaklarını da bu manada biliyorlar. Bir söz ustalığı mıdır yoksa bu ciddi bir kırılmaya sebep olacak
bence
bir üslup mudur?
Bence bu ciddi bir kırılmaya da yol açabilir. Çünkü dediğim gibi Müslümanlar siyasi meselelerden dolayı birbirini eleştirebilirler. Yani işte kötülük yapabilir bir Müslüman, yanlışlık yapabilir, fesat yapabilir, fitneye yol açmış olabilir Allah korusun. Zulüm yapmış olabilir, bu konular sapmış olabilir. Bu konularda birbirini eleştirebilirler, birbirini tartışabilirler, birbirini uyarabilirler. Hukuk düzeni var bir biçimde. Bu hukuk düzeni önünde hesap vermeye çağırabilirler. Ama bunun ötesine geçerek ahlak üzerinde eleştiri yapabilirler. Fıkıh üzerinde eleştiri yapabilirler. Ama ahlak ve fıkıh alanını da aşarak akide meselesine, iman meselesine girerek orada yani işte siz Firavunsunuz, sizin için yaşasın cehennem ya da siz Yezid'siniz yani. Bu tür tanımlamalar hakikaten iki taraf açısından da bunun çoğunu Gülen hareketi yaptı açıkçası. İşte Erdoğan'dan yana olan cephede diyelim pek buna bu dili kullanan olmadı ama açıkçası geçen hafta bir profesörün ilahiyatçının ismini de söylemeyeyim. O güya AK Parti'yi savunuyor ve onun adına cemaati bu tür bir dille eleştirdiğini gördüm. İlahiyattan birisinin yapılması ve tefsirci olan yapılması daha dikkatimi çekti. O da benzer bir biçimde işte Nemrut, Firavun vesaire inkarcılar cephesi olarak tanımlıyor. AK Parti cephesini ise Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed, Hazreti Musa bu cephe olarak tanımlıyor. Bunlar tehlikeli tanımlama biçimleri. Neden tehlikeli? Çünkü bu tanımlamalar birbirini küfür, birbirini iman ve küfür üzerine tanımlar. Bu tanımlamayla beraber aralara hiçbir zaman bir daha bir araya gelmeye imkan vermeyecek biçimde
soğukluk, düşmanlık sokar.
Sokar. Yani şimdi Fethullah Gülen cemaatin içinde örgütçülük yapan, devlet içinde örgütlenen, haksız yere bir takım işler yapan, meşru bir iktidara karşı darbe teşebbüsünde bulunan, insanların mahremiyetiyle ilgili istihbarat toplayan bir takım insanlar olabilir, kişiler olabilir. Bunlarla ilgili eleştirilerde bulunmak gerekir. Bunun üzerine gitmek gerekiyor. Devlet gitsin, hükümet eleştirsin, biz de eleştirelim. Doğru neyse onu söyleyelim.
Evet.
Ama bunun yerine bütün bir bu gruptaki bütün insanları kapsayacak bir iman ve küfür temelinde bir dili kullanmak, bu açıkçası çok daha farklı bir okuma tarzı. Zaten bu okuma tarzını yapanlar da açıkçası ehli sünnet siyasi kültürünü benimseyenler değil yani. Onu da söyleyeyim ben. Mesela bu tefsirci arkadaş böyle ehli sünnet anlayışını benimseyen bir arkadaş da değil. Bizim ehli sünnet anlayışımızda bunlara dikkat edilir. Bunlar fıkıh temelinde ve ahlak temelinde ele alınır. Akide temelinde ele alınmaz.
Ele alınmaz. Hatta bu büyük bir günah olarak da addedilir.
Tabii
hani o
yani.
Tekfir ettiğiniz kişide o büyük günahlar, o özellik nitelik yoksa.
Evet.
Yani dinden çıkmadıysa, şirke
zalim
düşmediyse.
Zalim sultan denir, zalim
yani
denir.
Yani onun size tekabül edeceği, tekrar size tekabül edeceği anlayışı vardır. Evet. Yani siz dinden çıkmış sayılırsınız. Tabii hocam biz ilk kez de böyle Müslüman iki grubun, iki cephenin birbirleriyle de mücadelesine de tanık oluyoruz yani. Bu din...
Ya Türkiye genelinde tanık olduk. Ha, aslında biz daha önce de bunlar vardı ve bizim gençliğimizde
bizim kendi
de,
iç siyasetimizde.
Evet, kendi içimizde de İslami gruplar olarak birbirini tekfir eder şeyler yaşadık Türkiye'de yani maalesef.
Tabii o zaman bu kadar görünür değildi.
Görünür değildi. Türkiye'de görünür hale gelmemiştik.
Evet.
Bu bir biçimde devam edecek. Dolayısıyla bizim buna karşı tetikte olmamız
gerekiyor.
Tetikte
olmamız lazım. Yani Müslümanların birbirleriyle bu tür mücadelelerinde bu dilden uzak kalmaları.
Evet.
Daha belki dediğiniz gibi hani başka yaftalar da olabilir. Yani işte birine hırsız diyebilirsiniz, yolsuz diyebilirsiniz, ne bileyim işte haksız diyebilirsiniz, adaletsiz diyebilirsiniz ama işte Nemrut demek, işte Yezid
darbeci
demek.
Darbeci diyebilirsiniz yani ama.
Ama işte zalimler için, kafirler için yaşasın cehennem demek. Zan altında da bırakıyor söyleyenleri.
Evet.
O yüzden bu dile dikkat etmek gerekiyor. Hocam biraz süremizi aştık. Bu değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra İslamofobiyi konuşacağız efendim. Tekrar görüşmek üzere. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor efendim. İlk bölümde Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı İman ve Küfür Temelinde Siyaset Yapmak başlıklı yazısı merkezinde konuştuk. Programımızın bu ikinci bölümünde de İslamofobiyi konuşacağız. Son günlerde hocam bu Almanya'nın Dresden şehrinde ki bu şehrin Nazilerin, Nazi taraftarlarının merkezi olduğu söyleniyor. Dresden şehrinde Pegida denilen bir örgüt var. Bu Pegida örgütünün eylemleri dünya kamuoyunda. Yani herkesin dikkatini çekiyor. Merkel, Almanya Başbakanı Merkel, hatta Cumhurbaşkanı bile işte biz bu gösterileri tasvip etmiyoruz şeklinde açıklamalarda bulundular. Dünyanın diğer bölgelerinde de bir takım böyle kalkışmalar olmaya başladı. Müslümanlara yönelik saldırılar olmaya başladı. Bir paranoyaya dönüşüyor zaman zaman bu İslam düşmanlığı. Tabii tehlikeli tırmanışlar. Bu grup mesela Pegida denilen bu örgütün Ekim ayı başında 350 kişiyle başlayan bu evet. eylemleri bu geçtiğimiz hafta 17.500 kişinin katılımıyla büyük gösterilere dönüştüğüne de tanık olduk. Tabii bu vatansever Avrupalılar Batı'nın İslamlaşmasına karşı grubu. Yani bu grubun evet. da böyle açılımı bu. Ve ilginçtir, Müslüman nüfusun neredeyse yok denecek kadar az olduğu bir şehirde, Dresden şehrinde bu gösteriler yapılıyor. Ve oradaki kiliseler birliği de bu eylemlere karşı olduğunu, bunun Hristiyanlığın kullanılmaması gerektiği konusunda açıklamalarda da bulunmuşlar. Şimdi görüyoruz ki hocam, biz bu İslamofobi 11 Eylül'den sonra sanki hortladı dünyada.
Evet.
Yani İslam'ın bizzat kendisinden korkma, inanç esaslarından korkma. Mutlaka önceki savaşlarda, işte geriye doğru okuduğumuz zaman, Osmanlı bakiyesindeki topraklarda yapılan savaşlarda mutlaka İslam'ın bir karşıtlık olarak, ötekilik olarak yeri vardır.
Evet.
Fakat yani bizzat bir dinin ötekileştirilmesi, bir dinin kötülenmesi, o dinden bir korku aracının çıkarılması farklı bir şey. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bunun gerçekten miladı 11 Eylül müdür? Öncesini nasıl okuyabiliriz biz bunun?
Yani 11 Eylül hakikaten önemli bir başlangıç. Siyasi olarak baktığımız zaman 11 Eylül'den sonra El-Kaide'nin işte Madrid'de, Londra'da değişik yerlerde yaptığı bombalama faaliyetlerinin önemli bir etkisi olduğunu da söylemek gerekiyor. Ama sadece 11 Eylül'le açıklamak da doğru değil, çünkü Avrupa'da Müslümanlar yeni bir aşamaya geçtiler toplumsal yaşam olarak. Yani 60'larda giden bu Müslümanlar, Almanya'ya giden Türkler, işte Fransa'ya giden Cezayirliler, İngiltere'ye giden Pakistanlılar, orada daha çok işçi statüsünde çalışan insanlardı. Merdiven altı bir toplumu temsil ediyorlardı. Caddelerde, hayatta, bürokraside, okullarda kendi kimlikleriyle, dilleriyle, inançlarıyla pek gözükmüyorlardı. Ve bunların bir biçimde buraya uyum, buranın kültürünü alarak bütünüyle oradaki insanlar gibi konuşup, inanıp, yaşayıp var olabileceklerini düşündüler Avrupalılar. Çünkü onlara göre kendileri gelişmiş ileri bir medeniyetti. Bu medeniyetine gelen işçiler de burada onlar için çalışacaklar. Ya çalıştıktan sonra emekli olup ülkelerine döneceklerdi ya da bütünüyle onları benimseyeceklerdi.
Evet.
Ama bu öngörüleri doğru çıkmadı. Üçüncü nesil olarak orada insanlar okumaya başladılar, toplumu tanımaya başladılar. Hem o toplumun dilini öğrendiler, hem de kendi dillerini korumayı sürdürdüler. Oranın teknolojilerini benimsediler ama oranın seküler değerlerini bütünüyle benimseyerek kendi inançlarını bir kenara atmadılar. Cami yapmaya başladılar. İşte helal et, helal gıda gibi yeni girişimler ortaya koydular. Market açtılar. Başörtüleriyle gezmeye, dolaşmaya, okula gitmeye yöneldiler.
Yani get dolaşmadılar.
Get dolaşmadılar. Ve o toplum içinde kendi Türk kimlikleriyle, Müslüman kimlikleriyle, Arap kimlikleriyle yaşamaya yöneldiler. Bu Avrupalıların pek beklemediği bir şeydi bence. Avrupa kültürü kendisine üstün, kibirli,
seçkin,
doğru, seçkin, beyaz, gelen diğer kültürler de ona uyması gereken kültürler olarak görüldü. Dolayısıyla şaşkına döndüler. Yani minareler, ezan sesi, başörtü, helal gıda, market, işte bir belediye, bir Fransa'da mesela bir büyük bir market zinciri sadece helal gıda satmaya karar veriyor. Belediye başkanı haber gönderiyor, bunu yapamazsın diyor. Bunu yapmakla sen burayı gettoya dönüştürüyorsun. Çünkü diğerlerini kovmuş oluyorsun. Ya adam nereden nereye yorum çıkarıyor, enteresan bir şey. İşte veya sol aydınlar, hep böyle özgür düşünmeden yana olan ve bir takım kitapları Türkçe'ye de tercüme edilmiş bir takım aydınlar imza atıyor. Laik cumhuriyetin topraklarında minare olamaz diyor. en İslamofobiyanın en etkin olarak kendisini hissettirdiği Avrupa kıtasında kara kıtasıdır ve iki yer var: Fransa ve Almanya. Bu iki yerde bu işte başörtü, minare, ondan sonra helal gıda, bunlar etrafında bir sürü şeyler çıktı. Ve gün geçtikçe bu İslami çalışmalar, İslami faaliyetler, İslami kimliğinin görünürlüğü bir tehdit olarak algılanmaya başlandı. El-Kaide ve IŞİD'le beraber bu daha dikkat çekici olarak görüldü ve gerçeklikle ilgisi olmayan bir takım bilgiler üretildi bunlarla ilgili. Mesela Breivik davasını hatırlayalım.
Evet. Bu 70, Norveç.
Norveç'te 78 kişiyi katletti. Hiç İslam'la alakası yoktu bu kişilerin. Ve o işte kalktı, dedi ki ben işte...
Bir kız vardı. Türk'tü, evet, o da o, evet, kız. Evet.
Yani o onunla yorumladı. O İslamofobiyanın en etkili görünürlerden birisi, yani görüntülerden birisi.
Kendince bu bir teori de oluşturmuş. Evet. İnternetten topladığı dokümanlarla, evet, değil mi hocam?
Şimdi hatta Fransa'da mesela internetten bahsediliyor. Bu internetlerde işte Fransa vatanperverlerini dine, Müslümanlara karşı seferberliğe çağıran ve kendilerine Müslümanların soykırım uyguladığını söyleyen bir gruptan bahsediliyor. Enteresan, bu grubun babaları işte Cezayir'de Fransız hükümetini temsil etmiş, Fransız hükümetiyle işbirliği yapan, işte Araplardan bahsediyor, Fransızlardan bahsediyor ve Arap Müslümanların onlara soykırım uyguladığını söylüyorlar. Örgütleniyorlar ve dolayısıyla Cezayirli Müslümanlara karşı Fransa'da bir mücadele başlatmak istiyorlar. Şimdi Almanya'da yoğun olarak Türkler yaşıyor. Orada da benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Yani din dersiyle ilgili tartışmalar çıkıyor, başörtüyle ilgili tartışmalar çıkıyor, minarelerle ilgili tartışmalar çıkıyor. Ve bütün bunlar bir Avrupa'nın yeni ötekisi olarak kurgulanıyor. Tabii Avrupa tarihine baktığımız zaman Müslümanlara yönelik bir şey var, bir tehdit algılaması var. Yani çünkü Osmanlı Avrupa'nın içlerine doğru gitmiş ve Osmanlı'yı daha öncesinde işte Arapları aşağıdan, Osmanlı üzerinden Türkleri kendilerine en büyük tehdit olarak görmüşler. Fakat bu sadece yani iki birbirine karşıt Avrupalı, işte Almanlar, Fransızlar, Türkler, ikisini kesin savaşan karşıtlar olarak tanımlamak tarih içinde yanlış bir şey. Çünkü bu Hristiyanların büyük bir kısmı, Ortodoksların büyük bir kısmı işte Türklerin, Osmanlıların hakimiyeti altında yaşıyor. Müslümanların, evet, hakimiyeti altında yaşıyor. Bernard Lewis bu ötekileştirme ve İslamofobiyanın entelektüel müktesebatını oluşturan en önemli düşünce adamlarından birisidir bence.
Evet.
Onun 11 Eylül'den sonraki yazdığı makalelere baktığımız zaman dehşete kapılıyoruz. Yani bütün bir İslam tarihini işte Hristiyanlığa karşı çıkan bir din olarak yorumluyor. Yani bütün bir İslam'ın tarihini Hristiyanlığa karşıt olarak yorumluyor.
Bir ihya hareketi, evet, vasfı yani, ortadan kalkmış,
efendim,
oluyor.
Efendim, İslam çıktı, Hristiyan dünyanın aleyhine gelişti. Ya Hristiyan dünyanın aleyhine Hristiyanları yok etmedi ki, onlarla beraber yaşadı. Yani Osmanlı çöktüğü zamana kadar İstanbul nüfusunun %48'i neredeyse gayrimüslimlerden oluşuyor. Yani ve bütün Osmanlı dönemlerinde bu gayrimüslimler kendi eğitimlerini, kendi dillerini, kendi inançlarını, kendi kiliselerini, değil mi?
Evet.
Yani bunları koruyorlar,
yani
yaşıyorlar.
Yani Haçlı seferlerini sanki Osmanlı, Hristiyan Batı dünyası yapmamış, evet, gibi bir karşı var. Bir taarruz bu, bir da. Taarruz, o da ilginç var hocam, evet.
Tarih yeniden üretiliyor, bir öteki olarak üretiliyor. Evet. Tabii bu kimlikler üzerinde çalışan aydınların çalışmalarına baktığımız zaman şöyle bir şeye de varıyoruz, bir kanaate varıyoruz. Avrupa kendi bütünselliğini oluşturmak, kurmak ve sürdürmek için hem küresel bağlamda bir ötekiye ihtiyaç duymuş. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bunu yapmışlar. Rusya, Sovyetler Birliği ve komünizm bir öteki olarak kimliklerini kurma ve sürdürme konusunda büyük bir katkı sağlamış. Sovyetler Birliği çöktükten sonra bu defa İslam bir öteki olarak kurgulanmaya başlanmış. 11 Eylül hadisesiyle yani
Soğuk Savaş
beraber,
sonrası yeni
evet.
Soğuk Savaş alanı İslam.
Zaten Soğuk Savaş'tan hemen sonra İslam fundamentalizm tezleri piyasada girmeye başladı. İslam fundamentalizmi yoğun olarak kullanıldı. 11
radikal
Eylül'den
İslam,
sonra radikal İslam, siyasal İslam.
Ve hocam bu bunlar yoğun bir bunların şöyle bizim açımızdan şu tür menfi çıktıları da var. Bu korku üzerinden bizim dinimizi de yine kendileri dizayn etmeye de çalışıyorlar. Yani bir takım İslam dünyasındaki işte ılımlı İslami evet. hareketlerin desteklenmesi,
evet.
işte kendilerince literatüre yeni çalışmalar
evet.
katmaya çalışmaları. Bir nevi bizim dinimizi de yine bu korkular üzerinden
yani
de dizayn etmeye çalışıyorlar.
İslam'ı sadece barış üzerine okumak ve
evet,
barışla temellendirmek. Yani savaş ayetleri, cihat ayetleri var. Bunları biz yok edemeyiz
tabii
yani. Zamanı çağa geçti de diyemeyiz. İnsanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe savaş da var, barış da var. Bunların hukukunun olması önemlidir. Hangisinin esas alındığı önemlisi?
Ya da
barışın
bizim,
esasını
bizim de hocam önemli. Bizde de kompleksler oluşturuyor.
Evet.
Yani bu diyalog faaliyetleri tabii ayrı bir alan ama
evet.
bizim de böyle sürekli savunmacı bir psikolojiyle aynen dediğiniz gibi işte İslam barış dinidir, İslam huzur dinidir, İslam işte
evet.
hep böyle tırnak içinde kullanıyorum işte onların laik diye isimlendirdiği
evet.
işte böyle laiklığı, hafifliği ortaya çıkaracak bir savunma mekanizması da geliştirmemize sebep oluyor.
Evet.
Değil mi? Yani bir aşağılık
yani
kompleksi de ortaya çıkarıyor.
Filistin'de
bu.
İslam savaş dinidir demenin hiçbir manası yok. Hatta o insanlara hakaret etmektir yani. İşgal altında yaşıyor, her gün katliamlar görüyor, baskınlar görüyor, insanları
küçücük
tutuklar,
bebeler öldürülüyor.
Bebeler öldürüyor. Yani Müslüman orada tabii ki cihat edecek, tabii ki savaşacak.
Savaşacak.
Kendi topraklarını, kendi insanını, malın mülkünü savunacak yani.
Evet. Hocam bu İslamofobi ile fobia ile ilgili bir kongre düzenlenecekmiş
evet.
Türkiye'de 29-30 Nisan 2015 tarihinde. Burada site de açıldı. Yani
hı-hı.
dinleyicilerimiz bu kongre ile ilgili arama yaparlarsa bu siteye de ulaşabilirler. Orada bir şey dikkatimi çekti benim. Programdan önce de sizinle de paylaşmıştım. Diyor ki o siteden bir alıntı metin okumak istiyorum.
Hı hı.
İslamofobinin terminolojik olarak tanımlanması önemli bu. Hukuki sınırlarının belirlenmesi ve uluslararası siyasi gündeme alınarak yaptırım ve engelleme süreçlerinin başlatılması gerekmektedir.
Evet.
Yani aynen şimdi antisemitizm değil mi hocam bir suç
tabii,
kabul ediliyor.
Tabii.
İşte Ermeni diasporasının dünya
evet.
gündemine soktuğu bu soykırım meselesi birçok
evet.
yerde işte Ermeni
evet.
soykırımı olmamıştır derseniz sizi hapse
suç
atıyorlar. Suç işlemiş
yani.
Oluyorsunuz.
Evet.
Ama herhalde şu anda dünyada İslamofobi ile alakalı bir
evet.
suç unsuru
yok.
Yani
Türkiye
kanunlarda ceza hukukunda bu bir suç olarak
evet.
tanımlanmıyor. Bunu önemsiyor bu kongre.
Hı.
Yani bunu amaç edinmiş. Amaçlarından birisi bu. Ayrıca Dünya İslamofobi Kongresi'nde sürecin tamamı İslamofobi olarak nitelenerek hukuki, felsefi, psikolojik, siyasi, sosyolojik olarak ele alınacaktır. Kongrede özellikle sürecin sonucunda gelişen göç, iltica, insanlık suçları ve diğer sorunlar örneklendirilerek sebep ve çözümleri üzerinde de görüş bildirilecektir diyor. Ve bir literatür hazırlığının da tetiklenmesi bekleniyor
evet,
diyor
evet.
böyle bir kongreyle. Bu da önemli bir haber hocam.
Kesinlikle bu çok önemli. Yani Türkiye nasıl Medeniyetler İttifakı'na öncülük yaptıysa, bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, mücadele etmek önemli bir şey. Faaliyette bulunmak önemli bir şey. Bir şey çıkar çıkmaz o Allah'ın takdiri bence. Burada da aynı tutum içinde olması, bu meseleye Türkiye'nin duyarlı olması, bunu uluslararası bağlamda ele alarak hukuksal bir zeminde temellendirmesi, Birleşmiş Milletler'ine taşıması çok önemli. Yani şimdi
hocam ben bu arada elinizde bir kitap da görüyorum.
Evet.
İslamofobi diye. Vincent Geiser mi hocam?
Evet.
Vincent
Geiser diye
evet.
İslamofobi çalışması Türkçe'de var. Çok güzel bir çalışma bu. Ayrıntılarıyla mesela profesyonel İslamofobiciler diyor.
Allah'ım.
Profesyonel olanlarla
evet.
yöneticileri kastediyor. Belediye başkanlarından örnekler veriyor.
Bir proje bu aynı zamanda o zaman.
Entelektüellerden örnek
yani.
veriyor
evet.
tabii. Dolayısıyla Fransa üzerinde duruyor yoğun bir biçimde. Ve bu başörtüsü, helal gıda, ondan sonra işte minare ve diğer konularda İslamofobinin nasıl geliştiğini, nasıl desteklendiğini, nasıl yönlendirildiğini bir Avrupalı yazar çok objektif bir biçimde ortaya koyuyor. Ve
evet.
Çok çarpıcı örnekleri de veriyor. Yani Türkiye bu meseleyi uluslararası planda gündeme getirmesi gerekir. Çünkü nasıl işte siyah kötüdür veya Alman, Çin kötüdür dediğinizde suç oluyorsa, aynı zamanda İslam'la ilgili ya bir başörtülü veya bir minare veya Hazreti Muhammed, bununla ilgili hakaretler, dışlayıcı söylemler de aslında ciddi anlamda bir tehdit oluşturuyor. İşte sonuçta bir takım Müslümanlar öldürülüyor, katlediliyor, dışlanıyor. İşlerine son verilenler var. Mesela bu bahsettiğim kitapta geçiyor, yazar bahsediyor. Fransa'da son dönemde hükümet yetkilileri çeşitli şirketlere gönderdikleri
tebligatlarla
hizmet sektörü ve diğer sektörlerde işe aldıkları kişilerin etnik ve dini kimliklerine dikkat etmeleri gerektiği şeklinde uyarılarda bulunuyorlar. Mesela bir örnek veriyor. Havaalanında bagaj bölümünde çalışan Abdurrahim diye bir Müslüman var. Hanımı, boşanmış olan hanımı Fransız. Bunu şikayet ediyor. Bu diyor işte mürteci, İslamcı, terörist. Halbuki yani dindar birisi de değil, namaz kılan vesaire de değil.
İsminden yakalanmışlardır,
evet,
belki.
Yakalanıyor
hocam.
Ve üzerine gidiliyor, bir sürü işlemler yapılıyor. Dolayısıyla böyle felaket şeyleri yaşayabiliyor.
Yani İslam ya da dindarlık kişilerin birbirini suçladığı bir hale de gelme korkusu da var yani.
Kamuoyu yani. Genel olarak İslam fobiyle tanışınca, bilinçlenince, o zaman onunla ilgili sembolleri görünce, davranışları görünce, her namaz kılan, hem her başörtülü olan, her minare olan, kötü, terörist, IŞİD, El-Kaide, bunlarla beraber algılarsa bu hakikaten Avrupa için de bir felaket.
Hocam
Müslümanlar için de
bizim
bir felaket.
Kendi ülkemizde de bence bu bir problem. Yani hatırlarsanız
evet.
Kobani olayları sırasında doğuda, hani orada IŞİD'le çatışıyor işte Kürt toplum,
evet,
diye. Yani Diyarbakır'da, Mardin'de normal bizim kendi dindar insanlarımızın işte sarık
Kürtleri
cübbe giyiyor, işte sakallı diye, evet, dövüldüğünü, işte tard edildiğini falan duyduk.
Bu laisist
yani
ruh her yerde aynı hortluyor yani. O çıkıyor ortaya.
Evet.
Almanya veya Türkiye
fark etmiyor.
Bu laisist ruh her yerde aynı. Dinle karşılaşınca kötü dini bir takım tecrübeler yaşanmışsa onları aklına getiriyor ve buna göre eylemler ortaya koyuyor.
Evet, evet. Maalesef. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programının sonuna geldik. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.